Ayrım 20, Kin, Robert Ludlum, sayfa 230. Dördüncü kısım. Sabah yaklaşıyordu fakat gökyüzü bulutlarla kaplı olduğu için etraf karanlıktı. Victor güçlükle ilerleyerek suya yaklaştı. Derenin kıyısındaki bitkiler çok boy atmış ve birbirine karışmıştı. Sol ayağı sarmaşıklara takıldı. Sağa doğru çekilerek bastonuyla ayağını kurtardı. Bu arada da dengesini kaybetti. Bastonu elinden kayarak karanlıklarda kayboldu. Düşerken telaşla oradaki ağaçlardan birinin alttaki dallarından birini yakaladı. Dal kırıldı. Bir dizinin üstüne düşen Victor bu kalın dalı baston gibi kullanarak ayağa kalkmayı başardı. Ağır ağır suyun kıyısına indi. Büyük kaya biraz ileride derenin ortasındaydı. Ama Victor'a bu mesafe pek geniş gibi gözüktü. Elindeki elektrik fenerini kayaya doğru çevirdi. Sol elindeki dalla da suyun derinliğine bakıyordu. Hatırladığı gibi soğuktu su. Su birden dizlerine, sonra kasıklarına ve çelik korsenin altında kalan beline kadar çıktı. Vücudu buz gibi kesilen adam titreyerek geçmiş yıllara küfretti. Ama buraya gelebilmişti. Önemli olan da buydu işte. Yaklaşıp dalın sivri ucuyla büyük kayanın üstündeki yosunları kazıdı. Bunlar hemen soyuluverdi. Yarım yüzyıldan daha fazla bir süre önce kayaya kazımış olduğu harfleri görerek birden heyecanlandı. Dikkatle bunları inceledi ve sonunda iki kelimeyi okuyarak heyecanlandı. Brone Tracia. Genç Vittorio her dağ çıkışını bu kayaya kaydetmişti. Bu da çocukluğunun bir bölümüydü. Victor tanrım diye düşündü, hem de ne kadar zevkli bir bölümü. Her yaz Savarone oğullarını toplar ve kuzeye götürürdü. Birkaç gün daha tırmanırlardı. Babası onları pek sarp olmayan dağlara çıkarır ve birkaç gün orada çadır kurarak otururlardı. Çocukların en büyüğü olan Victoria da her sefer gidilen yeri bin yıllık kayaya kaydederdi. Dağlar. Demek Selanik treni dağlara gitmişti. Zenope'nin kasası dağlarda bir yere gizlenmişti. Dala dayanarak ilerledi. El feneri kayadaki bir tarihi aydınlattı. 14 Temmuz 1920. Bu Victor'un doğum yıl dönümüydü. Savarone bu ipucunu bırakmıştı işte. 14 Temmuz 1920'de bir şey olmuştu. Neydi bu? Ulan neydi? Babası büyük oğlunun unutmadığından emin olduğu bir tarihi kayaya kazımıştı. Bu diğer doğum günlerinden daha önemliydi demek. Bel kemiğinde korkunç bir acı duydu. Bunu diğerlerinin izleyeceğini biliyordu. Çelik korse buz gibiydi. Soğuk çok zarar vermiş olduğunu anlıyordu. Kasları kazık gibi olmuştu. Eliyle kayadaki tarihi yokladı. Bunun altında ya da üstünde bir şey yazılı değildi. Dümdüzdü kayanın o kısımları. Dalı sol eline alarak ağır ağır kıyıya doğru gitti. Su bacak üstlerine kadar inince dinlenmek için durdu bir an. Ağrıları birden fazlalaşmıştı. Kendisine sandığından daha çok zarar vermiş olduğunu anlıyordu. Kasları kazık gibi olmuştu. Sudan çıkıp yatması, biraz dinlenmesi gerekiyordu. Kıyıya geldiği sırada yine ayağı sarmaşıklara takıldı ve diz üstü suya düştü. Elektrik feneri elinden fırladı. Otların arasına yuvarlanarak etrafı aydınlattı. Victor kalın sarmaşıklara tutunup dalın yardımıyla kendisini yukarıya çekti. Sonra dehşetle donup kaldı. Kıyıda bir adam duruyordu. Siyahlar giymiş olan iri yarı adam hiç kımıldamadan ona bakıyordu. Loşluğa rağmen onun beyaz yakasını seçti Victor. Bir rahip yakasıydı bu. Adamın yüzü ifadesizdi ama kendisine dikilen gözlerden nefret taşıyordu. Adam tiksintiyle konuştu. İsa'nın düşmanı geri döndü. Victor Fontine, sen Gaetano'sun dedi. Otomobilli bir adam tepedeki kulübemi gözetlemek için geldi. O otomobili de adamı da biliyorum. O Zenope'li birisine hizmet ediyor. Yani Campo di Fiori'de oturan keşişe. Buraya yaklaşmamam için kulübemi gözetliyordu. Ama bunu başaramadı demek. Hayır. Rahiplikten atılan adam bu konuyu açıklamaya gerek duymadı. Demek buradaydı. Bunca yıldır cevap buradaydı. Baban ne bıraktı, bir isim mi? Neyin ismi? Bir bankanın adı mı? Yoksa Milano'daki fabrikalardan birinin ismi mi? Fakat biz bunu düşünüp o binaları da aradık. Bıraktığı şeyin senin için anlamı yok. Benim için de öyle. Gayet tam o kanı donduran bir sesle ''Yalancı!'' diye söylendi. ''Biz bu yeri aradık. Derenin suyunu kesip dipteki çamurları bile aradık. Almanlar bize gerekli araç gereçleri verdiler ama bir şey bulamadık. O büyük kayanın üstünde anlamsız yazılar vardı. Bunların arasında 17 yaşında küstah bir çocuğun doğum yıl dönümü tarihi de bulunuyordu. O kendisini pek beğenerek doğum gününü de taşıya kazımıştı.'' Victor'un vücudu gerildi. Gayetamo gerçeği söylemişti. Bir tek cümleyle kapıyı açmıştı aforoz edilen rahip. 17 yaşında küstah bir çocuk taşta izlerini bırakmıştı. Fakat o tarihi atan kendisi değildi. Donati bu ipucunu bulmuş fakat anlayamamıştı. Her şeyi seziyordu artık. 14 Temmuz 1920 onun 17 yaşına bastığı gündü. Savarone ona 17 yaşında durmadan hayal ettiği, çok arzuladığı bir armağan vermişti. Yanına kardeşlerini almadan dağa çıkabilecekti. Hem daha yüksek dağlara da tırmanabilecekti. Savarone 17. doğum gününde ona tecrübeli dağcıların kullandığı cinsten bir sırt çantası vermişti. Babasıyla baş başa yaptıkları bu ilk yolculuk onun çocukluktan çıktığını gösteren bir kanıttı. O sırt çantası ve yolculuk Vittorio için çok önemliydi. Çünkü böylece babasının onu çocukluktan çıkmış bir delikanlı olarak gördüğünü anlamıştı. İyi hatırlayamıyordu. O kez babasıyla Şampoluk'a mı gitmişlerdi? Öyle olacaktı. Fakat Şampoluk'un neresine çıkmışlardı?
''Suyun içinde geberip gideceksin.''
Gaetano'nun diğer sözlerini duymamıştı Fontaine. Sadece o son sözleri anlamıştı. Bu çılgın adama hiçbir şey söylememesi gerektiğini biliyordu.
''Sadece anlamsız bazı kazıntılar buldum. Senin dediğin gibi çocukça yazılar. Sen İsa'ya ait olan şeyi buldun.''
Gaetano'nun sesi ormanda yankılandı. Bir dizinin üstünde çökerek ateş saçan gözlerle Victor'a baktı.
''Sen cehennemin baş meleğinin kılıcını buldun. Bu kadar yalan yeter. Bana ne bulduğunu söyle.''
''Hiç.''
''Yalancı, o halde neden buradasın? Su ve çamurlara girmiş yaşlı bir adam. O kayada ne vardı?''
Victor çılgın adamın gözlerine baktı. ''Neden mi buradayım? Yaşlandım artık. Cevabın burada olabileceğini düşündüm. Çocukken birbirimize haber bırakmak için bu kayadan yararlanırdık. Sen de görmüşsün. Burada bir şey bulabileceğimi sandım ama yoktu.''
''Kayayı inceledikten sonra durdun. Bir yere gitmeye hazırlanıyordun.''
''Suda ne kadar kalabileceğimi sanıyordun.''
''Yok, seni seyrettim. Sen aradığın şeyi buldun.''
''Sen sadece arzu ettiğin şeyi gördün. Orada olanları değil.'' Victor'un ayağı kaydı ve elindeki dal çamurlara daha da battı. Rahip Victor'un saçına yapışıp acımasızca çekerek onu sudan çıkardı. Bu arada Victor'un başını boynunu bir yana bükmüştü. Bu yüzden Victor'un vücudu dayanılmaz bir acıyla sarsıldı. Kendisine bakan adamın gözleri rahip kılığına girmiş yaşlıca bir insana ait değildi sanki. 30 yıl önceki genç fanatik vardı karşısında. Gaetano onun bakışlarından düşüncelerini okudu.
''O zaman öldüğünü sanmıştık. Yaşamana imkan yoktu. Yaşaman kutsal kardinalimize senin cehennemden gelmiş olduğunu açıkladı. Şimdi ben 30 yıl önce başladığımız şeye devam edeceğim. Her kemiğini kırışımda o zamanki gibi gerçeği söyleme fırsatını bulacaksın. Yalana kalkışma. Acın ancak gerçeği söylediğin zaman dinecek.''
Gaetano öne eğilerek Victor'un yüzünü yere bastırıp nefesini kesti. Victor kurtulmaya çalışıyordu ama Gaetano onun başını bir ağacın kalın köküne vurdu. Yarılan deriden akan kanlar Victor'un gözlerine girerek görmesine engel oldu ve birden çılgınca bir hiddete kapılmasına yol açtı. Elini uzatarak Gaetano'nun bileğini yakaladı. Fakat afaroz edilmiş rahip onun elini tuttuğu gibi büküp parmaklarını kırdı. Sonra Victor Fontaine'i daha yukarıya çekerek yine boynunu bükmeye başladı.
''Bana gerçeği söyleyene kadar bu sona ermeyecek.''
''Domuz, Donati'nin domuzu.'' Victor yana kaçmayı denedi ama Gaetano'nun yumruğu kaburgalarına indi. Bu darbe yüzünden inme inmiş gibi kala kaldı Victor. Aynı anda dayanılmaz bir acı duydu. ''Ağaç dalı, ağaç dalı.'' Fontaine sola dönerek elini aşağıya doğru uzattı ve can havliyle dalı yakaladı. Gaetano onun çelik korse taktığını hissetmişti. Victor'un etlerini koparmak için çeliği şiddetle aşağı yukarı çekiyordu. Viktor güçlükle dalı yukarıya doğru kaldırırken ucu göğsüne dokundu. Dalın ucunun sivri olduğunu fark etti. Bir fırsat bulursa bu dalın ucunu yukarıdaki canavarın yüzüne veya boynuna saplayacaktı. Bu fırsatı da buldu. Gaetano bir dizini kaldırdı ve bu da yeterli oldu. Viktor Fontin bütün gücüyle elindeki dalı yukarıya doğru itti. Adamın dehşetle çığlık attığını duydu. Bu ses ormanda yankılandı. Bunu karanlıkları yaran bir patlama izledi. Güçlü bir silah ateşlenmişti. Gaetano'nun vücudu onun üstüne düştü, sonra yana yuvarlandı. Dalın ucu boynuna saplanmıştı. Göğsünde de kan fışkıran kocaman bir yara vardı. Gölgelerden çıkan Zenope keşişi, "Tanrı beni bağışlasın," dedi. Viktor kendinden geçerken titreyen ellerin vücudunu tuttuğunu hissetti. İşin garibi, son düşündüğü de ikiz oğulları oldu. O eller kendisini kurtarmaya çalışan oğullarına aitti. Fakat oğullarının elleri titremezdi. 5. Bölüm. 1. Kızım. Binbaşı Andrew Fontin masasının başında dimdik oturmuş düşünüyordu. Her şeyi halletmek ve Adrian'la yandaşlarının giriştikleri işe engel olmak için sadece 5 günü vardı. Göz Birliği orduda kanunlara uygun en gizli örgüttü. Aslında onlar düzeni bozmadan her şeyi halletmek niyetindeydiler. Göz Birliği Andrew Saigon'dayken doğmuştu. Her hafta 100 binlerce dolarlık malzeme Mekong Deltası'na gönderiliyor ve karşı tarafın hafif bir saldırısı olursa askerler bu malzemeyi bırakıp çekiliyorlardı. Böylece malzeme hemen kara borsaya düşüyordu. Bu işi de oradaki komutanlar ayarlıyorlardı tabii. Andrew durumu anlayıp delil de bulduktan sonra Saigon'daki yüksek rütbeli subaylara başvurmuştu. Onlar ne yapmıştı? Kendisine teşekkür edip durumu inceleyeceklerini söylemişlerdi. Oysa Andrew delilleri sağlamıştı ve incelenmesi gereken bir şey de yoktu. Daha sonra bir general onu içki içmek için davet etmişti. "Dinle Viktor Fontin," demişti. "Buradaki durumu alt üst etmektense biraz hırsızlığa göz yummak zorundayız. Zaten yerlilerin hırsız oldukları malum. Onları değiştirmemize imkan yok." "Onlardan birkaçını açıkça cezalandırıp diğerlerine gözdağı verebiliriz efendim." "Tanrı aşkına, zaten ülkede yeterince sorunumuz var. Böyle bir durum askerlik aleyhtarı olan kimselerin işine yarar. İyi bir sicilin var, bunu rezil etme." İşte bu yüzden Göz Birliği kurulmuştu. İsim de birliğin amacını açıklıyordu zaten. Gözetleyen ve kaybeden bir grup insandılar. Aylar geçerken sayıları 5'ten 7'ye yükselmişti. Sonunda Pentagon'da çalışan 8. adamı, yüzbaşı Martin Green'i de aralarına almışlardı. Bu çalışmaları sırasında başka bir şey de olmuştu. Deliller çoğalıp düşmanların iç yüzleri anlaşılınca Göz Birliği ortadaki gerçeği de görmüştü. Varisler onlardı. Üstün bir gruptular, yönetim onlara geçmeliydi. Bunu normal şekilde yapmalarına imkan yoktu. Onun için bu yolu seçmişlerdi. Deliller sayesinde o adamlara istediklerini yaptıracaklar, kendi güçlerini ortaya koyacaklardı. Göz Birliği amacına erişmek üzereydi. 3 yıl süreyle o pis işlerin delillerini toplamışlardı. Yakında Pentagon'u ellerine geçireceklerdi. Bu bir düş değildi. Onlar üstündüler. Böylesi ona çok da mantıklı geliyordu. Anlatacak olsa babasının bütün bunları anlayacağından emindi. Belki bir gün bunu da yapacaktı. Kendini bildiğinden beri babasının gücünü hissetmiş ve gururlanmıştı. Güç kullanmasını bilen kendisi gibi kişilere aitti. Bu onun doğuştan hakkıydı. Şimdi Adrian bütün bu işleri alt üst etmeyi istiyordu. Fakat o alçak bunu yapamayacaktı. 5 gün içinde durumu halletmeliydiler. Saigon'da onları ele veren zayıf biri vardı. Andrew Saigon'a gidecek ve o adamı bularak bir karara varacaktı. İşin gerisi kolay olacaktı. Geriye kalan üyelere de ne yapacaklarını söyleyecekti, ağız birliği edeceklerdi. Orduda bile delile gerek vardı fakat işte bu delilleri bulamayacaklardı. Göz Birliği'nin Washington'da kalan 8. üyesi kendisini koruyacak kadar güçlüydü. Yüzbaşı Martin Green çelik gibi bir erkekti, hem çok da akıllıydı. Onun ailesi Irgun'dan gelmişti. Musevilerin tarihinde en sert savaşçılar Irgun'dan çıkmıştı. Bir karışıklık olursa Green hemen İsrail'e dönebilirdi. İsrail ordusu da buna sevinirdi doğrusu. Andrew saatine baktı, 8'i geçiyordu ve Green'le konuşma zamanı gelmişti. Bir gece önce bunu yapmamış, telefonlara güvenememişti. Adrian ve adamları da birliğin Pentagon'daki üyesini arıyorlardı. Şimdi Martin'le bir yerde buluşmayı ayarlayacak, sonra Saigon'a hareket edecekti. Hiçbir zaman bir arada gözükmemişlerdi. Bir konferans veya partide karşılaştıkları zaman da sanki yeni tanışıyorlarmış gibi davranmışlardı. Aralarındaki ilişkinin bilinmemesi çok önemliydi. Buluştukları zaman ele geçirdikleri yeni delillerden söz ediyorlar. Bu belgeleri bir zarfa koyup Baltimore'da bir posta kutusuna gönderiyorlardı. Birbirlerini görmek istedikleri zaman da sözüm ona yanlış numarayı arıyorlardı. Santrale bağladığı numaranın yanlış olduğu söyleniyordu. Sonra Washington'ın aşağı mahallelerinde bir barda buluşuyorlardı. Andrew 2 saat bu yanlış numarayı aramıştı. Karanlık ucuz ve bayağı barın arka tarafındaki bölmede oturan Andrew kapıyı görebiliyordu. Sırtını duvara dayamış oturuyor ve ısmarladığı viskiyi içermiş gibi yapıyordu. Green geç kalmıştı, oysa hiçbir zaman geç kalmazdı. Sonunda kapı açılarak geniş omuzlu, vücudunun kasları iyice gelişmiş, tıknaz bir adam içeriye girdi. Martin üniformasını çıkarmış, yakası açık beyaz bir gömlekle kareli bir pantolon giymişti. Kızıl saçları kısa kesilmiş bu adam tepeden tırnağa güçlülük simgesiydi sanki. Green onun karşısına yerleşti. ''Geç kaldığım için kusura bakma, eve gidip üstümü değiştim ve arka kapıdan çıkıp geldim.'' ''Bunun belirli bir nedeni var mı?'' Olabilir. Dün arabamı garajdan alırken yeşil bir Elektra dikkatimi çekti. Arabadaki kimsenin beni izlediğini anladım. Anlaşıldı. Seni bu yüzden aradım zaten. Senin bölümünden biriyle bağlantı kurulmasını bekliyorlardı. Bu arada aynı şubede başkalarının peşine de adam koydular sanırım.
Kim?
Onlardan biri de kardeşim.
Kardeşin mi?
Kendisi avukat ve... Green onun sözünü kesti.
Onun kim olduğunu biliyorum. Kimlerle çalıştığının da farkındayım.
Fakat bana bundan söz etmedin. Neden?
Bunun için bir neden yoktu. Başlarında Nevins adında bir zenci var. İlgilendiğimiz anlaşmaların üstünde fazla duruyorlar. Fakat bizimle bir ilgileri yok.
Şimdi var. Seni bu yüzden aradım. Vietnam'daki 6 üyemizden biri her şeyi itiraf etmiş. Onun ifadesini almışlar. 8 subaydan 7'sinin kimliğini biliyorlar. Green'in buz gibi bakışlı gözleri kısıldı.
''Ne söylüyorsun sen?''
Andrew durumu anlatınca Green küplere bindi.
''O namussuz zenci Nevins 2 hafta önce Saigon'a gidip geldi. İfade kimde, kopyaları var mı?''
''Bilmiyorum.''
''Hem celpleri göndermeyi neden ertelediler?''
Andrew ''onu da bilemiyorum.'' diye karşılık verdi.
''Bir nedeni olmalı, bu bir şok oldu.''
Green buz gibi bir sesle
''Biz şoklara dayanacak şekilde eğitildik.'' diye çıkıştı.
Andrew viskinin yarısını yuttu. Yüzbaşıyı hiç böyle görmemişti. ''Kardeşimi arayamam. Zaten arasam da bana bir şey söylemez.''
''Harika bir ailesiniz. Yaşasın kardeşler. Belki ben daha başarılı olurum. Saigon'daki dosyalarımız nerede? Bunlar önemli.''
''Dosyalar Saigon'da değil. Sahilde kalan Phan Thiet'teler. Bir depodaki 1000 kadar sandığın arasına gizlemiştim. Bunların yerini benden başka bilen de yok. Bugün öğleden sonra Saigon'a uçacağım. Hemen o dosyalara bakacağım. Green başını salladı.
İyi. Önce Barstow'un durumunu anla. O kendini pek beğenir. Fazla madalya almış.
Sen onu tanımıyorsun.
Green nasıl çalıştığını biliyorum diye söylendi.
Pekala. Andrew onun kınayan tavırlarına sinirlenmişti. Karşılık vermeye çalıştı.
Ya Baltimore'daki dosyalar? Onlar beni endişelendiriyor. Onları yeğenimin aldığını biliyorsun. Kendisi beni ele vermektense canına kıymayı tercih eder. Bunun lafını etmeye bile değmez. Brastov'u konuşturduğun zaman ifadesinde neler söylediğini anla. Ona bu ifadenin bir kopyasını vermişlerdir. Avukatı olup olmadığını da öğren.
Andrew yüzbaşının emreden haline içerlemişti. Haddini bilmiyordu. Ama Green krizli bir zamanda tam güvenilecek adamdı.
Green, ''Bu arada seni ilgilendiren bir şey var.'' dedi. ''Geçen cuma Kara Kuvvetleri Komitesi'nde çalışan Sandor adlı birinden seninle ilgili bir yazı geldi. Hemen ilgilendim.''
''Ne istiyorlarmış?''
''Washington'da ne kadar süre kalacağını bilmek istiyorlar.''
Hemen klasik bir karşılık verdim.
''Savaş okulu adayı olduğunu, çok takdir edildiğini ve daima Washington'da kalacağını bildirdim.'' Acaba neden? Green onun sözünü kesti. Daha bitirmedim. Sandor'un yaverini çağırıp seninle kimin ilgilendiğini sordum.
Kağıtlarına baktı ve Sandor'un yakın arkadaşı Dakkakos.
Theodore Dakkakos'u seninle ilgilendiğini açıkladı.
O kim?
Yunanlı bir armatör. Senin ailenin sınıfından. Çok zengin. Bu Yunanlar türlü işler peşindeler. Belki de sana bir yat veya bir tabur asker gibi küçük bir armağan vermeyi düşünüyordur.
Victor Fontaine omuz silkti. Dakkakos mu? Yat alacak durumdayım ama taburu kabul edebilirim.
Green, onu da satın alabilirsin diyerek yerinden kalktı. Yolculuktan dönünce beni ara.
Andrew arkadaşından 5 dakika sonra oradan ayrılıp dairesine dönerek eşyalarını toplayacaktı. Uçağa 1:30'da kalkacaktı. Dakkakos. Theodor Dakkakos kimdi?
20. ayrımın sonu. Sayfa 241.